Ayrım 14. Seks neden keyiflidir? Jared Diamond, sayfa 122. Bunun benzeri bir mantık yaşlandıkça bedenlerimizin çözülmeye başlaması şeklindeki acı deneyimimiz için de geçerlidir. Evrimsel tasarımın bu acı gerçeği ne yazık ki maliyet açısından verimlidir. Bedeninizin bir kısmını diğer tüm parçalardan ve yaşam beklentinizden daha uzun süre dayanmasına yol açacak kadar çok onarırsanız, bebek yapmaya ayırabileceğiniz biyosentetik enerjinizi harcamış olursunuz. En verimli şekilde inşa edilmiş beden, tüm organların yaklaşık olarak aynı zamanda aşındığı bedendir. Aynı ilke elbette ucuz otomobillerin dahi yapımcısı Henry Ford hakkındaki öyküde görüldüğü gibi insan yapımı makineler için de geçerli. Ford bir gün elemanlarından çöpe atılmış T model Ford arabaların geriye kalan parçalarının durumlarını incelemelerini istedi. Elemanlar oto mezarlıklarından görünüşte kötü bir haber getirdiler. Neredeyse tüm parçalarda yıpranma belirtisi vardı. Tek istisna ön aksın bağlantı civatalarıydı. Bunlarda hiç yıpranma yoktu. Ford elemanlarını şaşırtarak iyi üretilmiş civatalarıyla gurur duyduğunu belirtmek yerine bunların fazlasıyla sağlam yapıldığını ve gelecekte daha ucuza üretilmeleri gerektiğini söyledi. Ford'un ulaştığı sonuç bizim iyi işçilikten duyduğumuz gurura uymayabilir ama ekonomik açıdan mantıklıdır. Ford içine yerleştirildiği arabadan daha uzun dayanan aks bağlantı civataları yaparak gerçekten boşa para harcıyordu. Doğal seçim sonucu evrilen beden tasarımımız tek bir istisna hariç Ford'un civata ilkesine uyuyor. İnsan bedeninin tüm parçaları aynı zamanda yıpranır. Civata ilkesi hatta aniden durmak yerine zamanla prostatta aşırı büyüme ve sperma sayısının azalması gibi her erkekte değişik düzeyde çeşitli sorunlar geliştiren erkek üreme sistemi için de geçerlidir. Civata ilkesi hayvan bedenlerine de uyar. Yakalanan vahşi hayvanlarda yaşla bağlantılı bozulma çok az görülür. Çünkü vahşi bir hayvanın daha bedeni önemli bir hasara uğramadan bir avcı tarafından ya da kaza sonucu ölmesi olasılığı yüksektir. Ama hayvanat bahçelerinde ve laboratuvar kafeslerinde yaşayan hayvanlarda tıpkı bizim gibi bedenin tüm parçalarında yaşla ilgili kademeli bozulmalar görülür. Bu hüzünlü mesaj hayvanlarda erkek üreme sistemi için olduğu kadar dişi üreme sistemi için de geçerlidir. Dişi al yanaklı şebeklerin işlevsel yumurtaları yaklaşık 30 yaşlarında tükenir. Yaşlı tavşanlarda yumurtaların döllenmesi giderek zorlaşır. Yaşlanan cırlak sıçanlarda, farelerde ve tavşanlarda yumurtaların büyük bölümü anormaldir. Yaşlı cırlak sıçanlarda ve tavşanlarda döllenmiş embriyonların yaşaması giderek zorlaşır ve döl yatağının yaşlanması da cırlak sıçan, fare ve tavşanlarda embriyon ölüm oranının yükselmesine yol açar. Dolayısıyla hayvanlarda dişi üreme sistemi yaşla birlikte bozulabilecek her şeyin farklı bireylerde, farklı yaşlarda gerçekten bozulması açısından tüm bedenin bir mikrokozmosu gibidir. Civata ilkesinin en göze batan istisnası insan dişilerinde görülen menopozdur. Tüm kadınlarda kısa bir yaş dönemi içinde beklenen ölümden ve hatta pek çok avcı toplayıcı kadının beklenen ölümünden bile onlarca yıl önce yumurtlama durur. Yumurtaların ölme ya da döllenmeye karşı tepkisizleşme oranlarını biraz değiştirecek tek bir mutasyonla ortadan kaldırılabilecek fizyolojik açıdan önemsiz bir neden, yani işlevsel yumurtaların tükenmesi yüzünden durur. İnsan dişilerinde görülen menopozun fizyolojik açıdan kaçınılmaz olmadığı çok açıktır ve genel olarak memeliler açısından da evrimsel olarak kaçınılmaz olmasına yol açacak bir şey yoktur. Ama bunun yerine insanlarda son birkaç milyon yıl içinde erkek değil dişi, doğal seçim tarafından üremeyi zamanından önce durduracak şekilde özellikle programlanmıştır. Bu erken yaşlanma genel bir eğilime karşı olması açısından daha da şaşırtıcıdır. Biz insanlar diğer tüm açılardan erken yaşlanma yerine gecikmeli yaşlanmayı geliştirmişiz. İnsan dişisinde görülen menopozun evrimsel tabanı hakkındaki kuramlar, kadının görünüşte daha az bebek yapmaya yönelik görünüşte verimsiz evrim stratejisinin sonuçta nasıl daha çok bebek yapmasını sağladığını açıklamalıdır. Anlaşılan kadın yaşlandıkça yeni bir çocuk yapmak yerine kendini mevcut çocuklarına, olası torunlarına ve diğer akrabalarına adayarak genlerini taşıyan insan sayısını daha çok arttırabiliyor. Evrimsel mantık zinciri acımasız gerçeklere dayanıyor. Bunlardan biri insan çocuklarının ebeveynlerine bağımlı olduğu sürenin diğer tüm hayvan türlerinden çok daha uzun olmasıdır. Bebek şempanze sütten kesildiği andan itibaren kendi yiyeceğini toplamaya başlar. Yiyecekleri çoğunlukla kendi elleriyle toplar. Şempanzelerin yapraklarla karınca toplama ya da kabuklu yemişleri taşlarla kırma gibi alet kullanımları bilimciler için çok ilginç olmakla birlikte şempanzenin diyeti açısından fazla önem taşımaz. Bebek şempanze ayrıca yiyeceğini de elleriyle hazırlar ama avcı toplayıcı insanlar yiyeceklerinin çoğunu sopa, ağ, mızrak ve sepet gibi aletler kullanarak bulur. İnsan yiyeceklerinin çoğu da aletlerle, yani kabuğu soyularak, öğütülerek, kesilerek ve benzeri şeylerle hazırlanır ve ardından ateşte pişirilir. Tehlikeli avcılara karşı kendimizi diğer hayvanlar gibi dişlerimiz ve güçlü kaslarımızla değil, yine aletlerimizle koruruz. Bebekler bütün bu aletleri kullanacak zihinsel yeteneğe bile sahip değildir ve aletleri yapmak da yeteneklerinin ötesindedir. Alet kullanımı ve alet yapımı yalnızca taklitle değil, bir çocuğun tam olarak öğrenmesi 10 yıldan fazla süre alan dille aktarılır. Sonuçta çoğu toplumda insan çocuğu yeni yetmelik yıllarına ya da 20 yaşlarına dek ekonomik bağımsızlığa ya da yetişkin ekonomik işlevine erişemez. Çocuk bu döneme dek ebeveynlerine ve özellikle de annesine bağımlıdır. Çünkü daha önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi anneler genellikle çocuklarına babalardan daha fazla bakarlar. Ebeveynler yiyecek toplamayı ve alet yapımını öğretmenin ötesinde kabile içinde koruma ve statü sunmaları açısından da önemlidirler. Geleneksel toplumlarda annenin ya da babanın erken ölümü, hayatta kalan ebeveynin yeniden evlenmesi durumunda bile üvey ebeveynin genetik çıkarlarıyla oluşabilecek çatışmalar yüzünden çocuğun hayatının tehlikeye girmesi demekti. Evlat edinilmeyen bir yetimin hayatta kalma şansı daha da azalıyordu. Dolayısıyla zaten pek çok çocuğu olan avcı toplayıcı anne, en küçük çocuğu en azından yeni yetmelik yaşına ulaşana dek hayatta kalmazsa, genetik yatırımının bir kısmını kaybedebilir. İnsan dişisinin menopozu ardındaki bu acımasız gerçek, başka bir zalim gerçeğin ışığında daha da meşrulaşıyor. Her çocuğun doğumu annenin doğum sırasında ölme riski yüzünden daha önceki çocuklarını tehlikeye atar. Diğer hayvan türlerinin çoğunda bu risk önemsiz düzeydedir. Söz gelimi 401 gebe al yanaklı şebeyi kapsayan bir araştırmada dişilerden yalnızca biri doğum sırasında öldü. Geleneksel toplumlardaki insanlarda ise bu risk çok daha yüksekti ve yaşla birlikte artıyordu. 20. yüzyılın ileri batı toplumlarında bile doğum sırasında ölme riski 40 yaşını aşmış bir annede 20 yaşındaki bir anneye göre 7 kat daha yüksektir. Ama her yeni çocuk annenin yaşamını yalnızca doğum sırasındaki ani ölüm tehlikesiyle değil, süt salgılamak, küçük bir çocuğu taşımak ve daha çok boğazı beslemek için daha çok çalışma sonucu tükenmeye bağlı olarak daha sonraki ölüm riski yüzünden de tehlikeye atıyor. Acımasız bir başka gerçek de ileri yaştaki annelerin bebeklerinin hayatta kalma ya da sağlıklı olma şanslarının kürtaj, ölü doğma, cenin ağırlığının düşüklüğü ve genetik bozukluklar gibi risklerin yaşla bağlantılı olarak artması yüzünden giderek düşmesidir. Söz gelimi bir ceninin Down sendromu olarak bilinen genetik arazları taşıması riski annenin yaşıyla birlikte yükselir. 30 yaşın altındaki anne için 1000 doğumda 2, 35-39 yaşları arasındaki anne için 300 doğumda 1 ve 43 yaşındaki bir anne için 50 doğumda 1 oranlarından, 40'larının sonlarındaki bir anne için 10 doğumda 1 gibi korkutucu bir orana ulaşılır. Dolayısıyla kadın yaşlandıkça daha çok sayıda çocuğa sahip olması olasılığı yükselir. Ayrıca bu çocuklara daha uzun süredir bakıyordur. Bu nedenle her yeni hamilelikle daha büyük bir yatırımı riske atmaktadır. Ama doğum sırasında ya da sonrasında ölme olasılığı ve ceninin ya da bebeğin ölmesi ya da kusurlu olması olasılığı da artar. İleri yaştaki anne daha az bir olası kazanç için giderek daha çok risk almaktadır. Bu durum insan dişisinin menopozunu teşvik edecek ve paradoksal olarak kadının birkaç çocuk doğurmaktan vazgeçerek hayatta kalan daha çok çocuğa sahip olması sonucunu verecek etmenler dizisinden birisidir. Doğal seçimin erkekleri menopoza girecek şekilde programlamayışının üç acımasız nedeni vardır. Erkekler asla doğumda ölmezler. Çiftleşirken öldükleri çok ender olarak görülür ve çocuklarına bakarak kendilerini tüketme olasılıkları annelere göre daha azdır. İleri yaşta olmasına karşın menopoza girmemiş bir kadın çocuk doğururken ya da bebeğe bakarken ölmesi durumunda daha önceki çocuklarına yaptığı yatırımdan daha fazlasını kaybedecektir. Bunun nedeni kadının çocuklarının da ileride çocuk yapmaya başlamaları ve bu çocukların da kadının daha önceki yatırımının bir parçası olmalarıdır. Özellikle de geleneksel toplumlarda kadının hayatta kalması çocuklarının yanı sıra torunları için de çok önemlidir. Erkeklerin rolleri konusundaki çalışmalarından 5. bölümde söz ettiğim antropolog Kristen Hawkes, menopoz sonrasındaki kadınların genişlemiş rollerini de incelemiştir. Hawkes ve çalışma arkadaşları Tanzanya'daki avcı toplayıcı Hadza halkından farklı yaşlardaki kadınların yiyecek toplama faaliyetlerini incelediler. Yiyecek, yani özellikle de kök, bal ve meyve toplamaya en çok zamanı menopoz sonrasındaki kadınlar ayırıyorlardı. Bu çalışkan Hadza nineleri günde 7 saat kadar çalışıyorlardı. Bu süre yeni yetmelerde ve yeni gelinlerde yalnızca 3 saat ve küçük çocukları olan evli kadınlarda 4,5 saatti. Tahmin edileceği gibi bir saatte toplanan yiyecek miktarı olarak ölçülen yiyecek toplama getirisi yaşla ve deneyimle artıyordu. Dolayısıyla yetişkin kadınlar yeni yetmelere göre daha fazla yiyecek topluyorlardı. Ama ilginç şekilde ninelerin getirileri olgunluk dönemlerindeki kadınlar kadar yüksekti. Daha uzun yiyecek toplama süresi ve değişmemiş bir yiyecek toplama etkinliği, menopoz sonrasındaki ninelerin büyük hasatlarının kendi kişisel gereksinimlerini karşılamak için gerekenden çok daha fazla olmasına ve artık besleyecek küçük çocukları olmamasına karşın bir günde diğer genç kadın gruplarından daha fazla yiyecek getirmeleri anlamına geliyordu. Hawkes ve arkadaşları Hadza ninelerinin fazla yiyeceklerini torunları ya da yetişkin çocukları gibi yakın akrabalarıyla paylaştığını gözlemlediler. Besin kalorilerini bebeklerin kilolarına dönüştürme stratejisi olarak ileri yaştaki bir kadının hala doğum yapabilecek olsa bile kalorileri kendi bebekleri yerine torunlarına ve yetişkin çocuklarına aktarması çok daha etkili olacaktı. Çünkü yaşlı annenin doğurganlığı yaşla birlikte zaten azalacaktı. Oysa kendi çocukları doğurganlıklarının doruğunda genç yetişkinler olacaklardı. Bu yiyecek paylaşımı tezi doğal olarak geleneksel toplumlarda menopoz sonrası dönemdeki kadınların üremeye yaptıkları tek katkıyı oluşturmuyor. Nine ayrıca torunlarına bakıyor ve böylece yetişkin çocuklarının ninenin genlerini taşıyan daha fazla bebek yapabilmelerine yardım ediyor. Ayrıca nineler sosyal statülerini çocuklarına olduğu gibi torunlarına da aktarıyorlar. Tanrı ya da Darwin rolüne soyunsaydık ve ileri yaştaki kadınların menopoza girmelerine ya da doğurgan kalmalarına karar vermeye çalışsaydık, bir bilanço hazırlayıp bir sütuna menopozun yararlarını ve diğer sütuna da zararlarını yazarak karşılaştırmamız gerekirdi. Menopozun maliyeti kadının menopoza girerek vazgeçtiği olası çocuklardır. Olası yararlar arasında ise doğum ve ileri yaşta ebeveynlik yapmanın getireceği ölüm riskinden kaçınma ve torunlarla daha önceki çocukların hayatta kalma şanslarının artması yer alır. Bu yararların boyutları pek çok ayrıntıya bağlıdır. Doğum sırasında ve sonrasında ölüm riski ne orandadır? Bu risk yaşla birlikte ne oranda artar? Çocuklar ya da ebeveynlik yükü olmadan aynı yaşta ölüm riski ne olurdu? Menopozdan önce doğurganlık yaşla birlikte ne hızla azalır? Menopoz geçirmeyen, yaşlanmakta olan bir kadında doğurganlığın azalması hangi hızla sürdürecektir? Bu etkenlerin tümü toplumlara göre değişir ve tahmin edilmeleri kolay değildir. Dolayısıyla antropologlar şu ana dek tartıştığım iki yararın, torunlara yatırım yapmak ve mevcut çocuklara yapılmış olan yatırımı korumak, menopozun daha çok çocuk yapma seçeneğinin yerini almaya yetip yetmeyeceğine, dolayısıyla da insan dişilerinde menopozun evrimini açıklayıp açıklayamayacağı konusunda kararsız kalıyorlar. Ama menopozun pek de ilgi görmemiş bir erdemi daha var. Bu insanın başlangıcından yaklaşık M.Ö. 3300'de Mezopotamya'da yazının bulunuşuna dek dünyadaki tüm insan nüfusunu oluşturan okur yazar olmayan toplumlarda yaşlı insanların tüm kabileleri için taşıdıkları önemdir. İnsan genetiği konusundaki metinlerde çoğunlukla doğal seçimin yaşlı insanlarda yaşlanmanın hasar verici etkilerini oluşturmaya eğilimli mutasyonları ayıklayamayacağı vurgulanır. Bu tür mutasyonlara karşı bir seçme olamayacağı varsayılır. Çünkü yaşlıların üreme ötesinde oldukları söylenir. Ben bu varsayımlarda insanları çoğu hayvan türünden ayıran çok önemli bir gerçeğin göz ardı edildiğini düşünüyorum. Münzeviler hariç hiçbir insan kendi genlerini taşıyan diğer insanların hayatta kalmalarına ve üremelerine yararlı olma açısından gerçek anlamda üreme ötesinde değildir. Evet, orangutanlar vahşi ortamda kısırlaşacak yaşa gelene dek yaşayabilselerdi, üreme ötesinde oldukları söylenebilirdi. Çünkü genç çocukları olan anneler dışındaki orangutanlar yalnız yaşama eğilimi gösterir. Ayrıca çok yaşlı insanların modern okur-yazar toplumlara katkılarının yaşla birlikte çoğunlukla azaldığını da kabul ediyorum. Bu günümüzde ileri yaşın hem yaşlılara hem de toplumun geri kalanına getirdiği büyük sorunların kökeninde yer alan yeni bir olgudur. Günümüzde biz modern insanlar bilgiyi çoğunlukla yazılardan, televizyondan ya da radyodan alıyoruz. Okur yazar olmayan toplumlarda yaşlı insanların bilgi ve deneyim deposu olarak taşıdıkları büyük önemi kavrayamıyoruz. Bu role bir örnek vermek istiyorum. Yeni Gine ve komşu Güneybatı Pasifik adalarındaki kuş ekolojisi konusundaki saha çalışmalarım sırasında geleneksel olarak yazıyı bilmeyen, taş aletlere bağımlı olan ve çiftçilik ve balıkçılığın yanı sıra büyük oranda avcılık ve toplayıcılıkla yaşamlarını sürdüren insanların arasında yaşıyorum. Köylülerden sürekli olarak yerel kuş, hayvan ve bitki türlerinin kendi dillerindeki adlarını söylemelerini ve her bir tür hakkında bildiklerini bana anlatmalarını istiyorum. Yeni Gineliler ve Pasifik Adaları sakinleri 1000 ya da daha fazla türün adı ve ayrıca her türün habitatı, davranışı, ekolojisi ve insanlara yararlılığı gibi konularda büyük bir geleneksel biyolojik bilgi birikimine sahipler. Bu bilgiler çok önemli çünkü bu insanların yiyeceklerinin ve tüm inşaat malzemelerinin, ilaçlarının ve süslemelerinin büyük bölümü geleneksel olarak yabani bitkilerden ve hayvanlardan elde ediliyor. Ender görülen bir kuş hakkında soru sorduğumda ise yanıtı ancak ileri yaştaki avcıların bildiklerini görüyorum ve en sonunda onları bile şaşırtan bir soru soruyorum. Avcılar bana bunu yaşlı adama ya da yaşlı kadına sormalıyız diyorlar. Sonra beni içinde çoğunlukla kataraktan kör olmuş, zorlukla yürüyebilen, dişsiz ve daha önceden başka birisinin çiğneyip yumuşatmadığı yiyecekleri yiyemeyen yaşlı bir kadın ya da adamın yaşadığı bir kulübeye götürüyorlar. Bu yaşlı insan her şeye karşın kabilenin kütüphanesi konumunda. Toplumun geleneğinde yazı olmadığı için bu yaşlı kişi yerel çevre hakkında herkesten daha çok şey biliyor ve uzun zaman önce yaşanmış olaylar hakkındaki tek güvenilir bilgi kaynağını oluşturuyor. Ondan ender görülen kuşun adını ve görünümünü öğreniyorum. Bu yaşlı kişinin bilgi birikimi tüm kabilenin hayatta kalması açısından büyük önem taşıyor. Söz gelimi 1976'da Güneybatı Pasifik'in siklon kuşağında yer alan Solomon takım adalarındaki Rennell adasına gitmiştim. Kuşların tükettikleri meyve ve tohumları sorduğumda yerel bilgi kaynakların bana düzinelerce bitki türünün Rennell dilindeki adlarını verdiler. Her bitki türü için bu türün meyvesini yiyen tüm kuş ve yarasa türlerini sıraladılar ve bu meyveyi insanların yiyip yiyemeyeceğini belirttiler. Bu yenilebilirlik değerlendirmesi üç kategoriye ayrılmıştı. İnsanların asla yemedikleri meyveler, insanların sürekli yedikleri meyveler ve insanların yalnızca Hungi Kengi'den, burada hep Rennell dilinde başlangıçta bana yabancı gelen bir terim duyuyordum, sonra yaşanana benzer kıtlık dönemlerinde yedikleri meyveler. Bu terimin insanların hatırlayabileceği bir dönemde Avrupa Koloni İdaresi'nin tarihlendirilebilir olaylarına yaptıkları referanslara bakılırsa 1910 civarında adayı vurmuş olan en yakıcı siklonun Rennell dilindeki adı olduğunu öğrendim. Hungi Kengi, Rennell ormanlarının büyük bölümünü yıkmış, bahçeleri mahvetmiş ve insanları açlıktan ölmenin eşiğine getirmişti. Adalılar normalde yenmeyen yabani bitki türlerinin meyvelerini yiyerek hayatta kalmışlardı. Ama bunun için hangi bitkilerin zehirli, hangilerinin zehirsiz olduğu ve belli bir yiyecek hazırlama tekniğiyle zehrin çıkarılıp çıkarılamayacağı konularında ayrıntılı bilgi gerekiyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 131.